Ayrım 4. Yol boyunca bir kıyıdan ötekine bunca kurbağa niye geçmek ister? Diyeceğim ya, dürtünüyorum. Kendi yollarımızla dünyasını böldüğümüzü kurbağa ölürken bile anlamıyordur. Bir akşamüstü yıkandık. Sular akıp gitmedi. Deliği ancak ertesi sabah açabildik. Gece yemekten döndüğümüzde odanın içinde ayak yolunun kapısı önünde semiz, iri, baba bir kurbağa karşıladı bizi. Duraksadı. Sonra nasıl becerdiyse kapının altından geçip ayak yoluna sığındı. Kapıyı açtık. Sular çekilmişti. Kurbağa gönüllerde yoktu. Saçmalıyorum. Asfalttaki bu kurbağa çıkartmalarını saymaya kalkıyorum kimi sabah. 10 adım ötede vazgeçiyorum. Ölü saymak ölçüleri çarpıtıyor. Ertesi akşam sular köpükler hiç çekilmedi. Gece kalktım. Ayak yoluna giderken önümde bir şey pıtırdadı. Işığı yakıp kapıyı açtığımda irili ufaklı 5 kadar kurbağa sıçrayıp köpüklü sulara daldı yeniden. Kurbağalı suların içinde yürümek daha da güçtü. Şimdi öğle üstünün durgun sıcağında kurbağa biçimindeki az koyuca lekeler gözümü gene de çekiyor asfaltın üzerinden. Refik'le ertesi gün bizi yatıya gelmiş kurbağa ailesinin öykülerini düzdük. Delik açtırıldı, sular bir daha birikmedi. Ama kurbağaları her gece gördük ayak yolunda. Bizi sevmişlerdi. Bir meleme duyulur gibi. Arkamızda kalan denizden bir hışırtı bile gelmiyor. Bu yoldan hastaneye yaralı yetiştirir gibi yıldırayıp geçen arabalar da bir gölgelik bulup öğle uykusuna yatmış olsa gerek. Yürümeye başlayalı ya bir araba geçti yanımızdan ya da iki. O da o köyden çıkmadan. Meleğine yaklaşıyoruz, bu kesin. Durgun sıcak sessizlikte tokyaların şapırtısı kısık seslerimizin düzensizliğine düzgü getiriyor. Eski çağ sokağına saparken keçi melemesi patlayıveriyor sağımızda. Korku mu? Değil. Pişmiş elma rengi gözleri pırıl pırıl, genç, güzel, ak göğüslü, tarçın renkli keçi bizden korkmuyor. Yardım istiyor. Yüksekçe duvar kalıntısına çakılmış olan demirlere bağlanmış, sonra oradan aşağı inmiş, doymak bilmezliğiyle yöresini tükete tükete dönmüş. İpini art ayağına dolamış, bir daha dönüp biraz daha yukarıda kalan bir çalılığa uzanmış. İpini o çalılığa da doladıktan sonra bir kez daha dönmüş. Boynundan asılı kalıvermiş. İpin anlattığı bu. Gördüğümüz ipin dolandığı art ayağı bir taşın hemen ucunda, bir ön ayağını epey uzakta bir başka taşın kıyıcılığına ancak dayayarak boynundaki ipi gevşek tutmaya çalışan bir keçi. Yaklaştığımızda derdini açıkça anlatıyor. Bir art, bir ön ayağıyla bu gergin köprüyü ne kadar zamandır kurmakta. Ne yapsak tehlikeli olabilir. Duvara tırmanıp ipi yukarıdan çözmek gerek. Ben göğsünün, karnının altından tutuyorum. Refik tırmanıp ipi çözüyor, salıyor. Şehirliyim. Keçi hırsızlığı diye bir şey, anlaşılma korkusu. Çakıp geçiyor usumdan. Gülüyorum ardından alıklığıma. Keçiyi yavaşça yere bırakıyorum. İpini aşağıda bir yere bağlıyor Refik. Sağlam olsun diyorum. Başını alıp giden bir keçi kim çözdü? Biz. Niçin? Boğulacaktı. Asılı kalıp sana mı kalmış? Sen de hayvana sahip ol. Huyunu bilmez gibi. Oysa bu keçi böyle şeyleri her gün yapar olsa gerek. Bağlandığına göre. Keçiliğinden geçecek değil ya. Evlerin ardındaki sokakları gezmemiz 10-15 dakika sürmüş olsun. Döndüğümüzde tarçın renkli keçi köprüsünü kurmuş duruyor gene iki taş ucu arasında. İpi gevşek ama uzandığı şu yapracıklar vazgeçilir gibi olmadığına göre ip er geç gerilir, sonra ilmek olur, sonra insanların her zaman yardıma yetişeceğine fazla güvenen bir keçi karşısındayız diye karar veriyoruz. Yanından geçtiğimizde hafiften bir meliyor. Dondurma olsa da yesek diyorum. Şuna da biraz yalatırım belki. Ellerim bir saat sonra hala keçi kokuyor. Keskininden bir koku. Sonra denize giriyoruz. Suyun dibinde pişirilmiş bir yengecin kıskaçlarıyla karın kubuğu, sırt kabuğu yenilenmiş, sıyrılmış, emilmiş. Akşam kaçıncı yıkanıştan sonra ayalarımda hala keçinin kokusunu bulur gibiyim. İnsanlar binlerce yıldır neredeyse soluklarını kesen bir gururla sözünü edip durdukları insanlıklarını anımsayamazlar mı? Bakarsınız, insana da tahta kurusu diye bakmaktan vazgeçerler. Bölüm 3. Halaza. Bu yıl kediler sıskalıklarıyla dikkatimizi çekti. Köpekler azalmış. Orada burada gezenler, ya efendilerinin yanı sıra yürüyenler, köye gelen yabancıların köpeklerine biraz umutsuz bir seviyle bağlanıp bu yabancıların kaldıkları evin kapısının önünden ayrılamayanlar ya da eski taşların arasında, agorada, müze önlerinde kendilerine kimsenin dokunamayacağına güvenerek biberiyelere sürünseler bile 3 adım öteden duyulan keskin kötü kokularını örtemeden dolaşanlar. Çoğu çoban kırması. Vespasianus anıtının üçgen alınlıklarının artıkları üzerinde birkaç metre yükseklikte ufarak kara keçiler otluyor. İncecik, kıvrımlı, güzel boynuzları, uzun kara kıllarıyla tiyatronun önünde basamaklardan inip çıkıyor, devrilmiş, yıkılmış taşlar arasında bir kayalık düşü görüyor kara keçiler. Öreni çevreleyen dikenli tele bağlı olanları iplerini dolandırıp dolandırıp kımıldayamayacak duruma gelince tire üzerinde iyice düşünülmüş gibi içten içe uzun hazırlandıktan sonra patlayıveriyormuş gibi yanık menemenle gelip geçenden yardım istiyorlar. Kim bilir seslerini çağrıya benzeten bizizdir. Keçilere karşılık veriyoruz bu çağrıyı anımsayarak. Savımız insan gırtlağını yaratılışı her sesini yansılayabileceği olsa gerek. Dillerimizde yetinmiyor muyuz ne? Keçiler yabancı dil öğrenme kaygısına hiç kapılmıyor. Bir duvarın üzerinde boynuzlarından bağlı koca, görkemli kara teke böyle yorumlara ilgisiz. Meliyor. Kardeşleri gibi. Kokusu 15 adım öteden geniz yakıyor. Melemesini bir daha yanıkmaya benzetiyoruz. Sakan gururlar görünmeden ötüyor Yasemin kokuları içinde. Kurbağalar karanlıkta gene sıçrıyor kedilerin önünde. Ama yassılmış cesetlerine hemen hemen rastlanmıyor. Arabaların azaldığı hiç söylenemez. Hızlarının kesildiği de. Parantez, köy içinde sokakları enine kesen beton tümsecikler yaptırmış belediye, hızlar ancak buralarda biraz azalıyor. Belki kurbağalar da anladı dünyanın daraldığını. Kumsalda izler azalmıyor. Yengeçler, kertenkeleler, göze hiçbir zaman görünmeyen yılanlar yerlerinden olmuşa benzemiyor. Yaban arıları var. Kumda yengeçlerin deliğini andıran ama onlara oranla ufacık ufacıcık kalan yuvalarına girip çıkıyorlar. Evin avlusunda bayrama bekletildiğini bilmeyen bir koç boşalmış su kabına başını sokmuş uyukluyor narın altında. Bir kedi çıkıyor. Ansızın sabahın er saatinde karşımıza. Kuyruğunu kesmişler. Aç. Karnını doyurmak istiyor. Ama insanların en ufak bir kımıltısı karşısında duldalanıyor. Bir zamanlar ölümsüzlüğün, sonrasızlığın simgesiydi kaplumbağa. Sonsuza dek yaşayacak, yazıtlar bırakmak isteyeceğimiz zaman koca taş kaplumbağalar yonturur, taş sırtlarına kazıtırmışız yazıları. Az ötede 300 yaşında bir kaplumbağa ikiye bölünmüş. Sinekler ışığın muştusu gibi güneşin değdiği yere konup konup kalkıyorlar. Güneş leşe de, diriye de ayırım gözetmeden değer. Ölmek bilmez taşlar arasında bunca ürkek, bunca yepelek dirim. Hayvanlar burada mı insanların sevgisizliğini öğrenmeye başlıyor? Taşları çözülen koca kapıdan bir daha geçmemek mi gerek? Refik'e bakıyorum. Başını kitaptan kaldırıyor. Denize gitmenin vakti geldi. Açılmanın, yorulmanın, belki de dönmemenin. 1978-1979. 3 tanımlık ara söz. Birinci tanım. Özgürlük yırtılmaz bir kağıt zarftır. Mor ya da en azından bir morluk taşıyan bir pul, üzeri kartal damgalı. Harfler köşeli köşeli. Berlin sözcüğünü söküyorum. Gerisini getirmek o kadar kolay değil. Babam yırt bakalım şu zarfı diyor. Olanca gücümle uğraşmak zorunda kalıyorum. Olanca güç, tabii 5 yaşındaki çocuğun bir gücü, kağıtta hafif bir dalgalanma dışında herhangi bir iz bırakamıyor. Gamalı haç dedikleri çok düzgün, çok hızlı, hatta çok çok hızlı dönecekmiş gibi duran bir biçim. Kapalıyken bu zarfı hiç kimse yırtamaz, diyor babam. Açarsan ama tek kenarından tutup çekersen yırtabilirsin. Gene de kolay olmaz. Peki bu kağıda hiçbir zaman bir şey olamaz mı? Zarfı kapalıyken diyorum. Babam gülüyor. Bir şey olabilir diyor. Ateşe tutarsan çok çabuk yanık, kül olabilir. Ama bu kimsenin işine yaramaz. Yırtılamaz, yakılabilir bir kağıt zarf. Bugüne dek ardımdan gelip durur. Kuşları düşünürüm. Somut dediğimiz, gerçek dediğimiz dünyada uçuşuna imrene geldiğimiz. Özgürlüğün bir simgesi diye baka geldiğimiz. Özgürlüğü budayan, ayağımızı yerden kesmenin güçlüğü mü? Bundan mıdır düşüncelerimizde uçma ile düşmenin olduk olası bir araya gelmesi? Yaşamımızı doldurduğumuz işler üşüşüyor usuma. Vaktimiz azaldıkça ağırlığı artan, umutsuzluğu gönlümüze çöken işler. İsteğimiz azaldığı için gücümüz de azaldığını sandığımız gözümüzde büyüyen yapılacak iş yığını. Yapsak da bu işlerin hiçbiri bize genlik sağlamayacaktır herhalde. Yapılacak, bitirilecek işi olduğu duygusu ölümü uzakta tutmaya yarar diyenlere katılmıyorum. Çok çok yaşama devinimi içindeki adama gereksizlikler döneminde girmediği (parantez) henüz girmediğini anlatır. Bu gereksizlikler döneminde (parantez) yaşlı insanın kendinin de çevresindeki gürültünün patırdığının da kendisini yaşata gelmiş kuralların, alışkanlıkların da gereksizliğini boğulurcasına duyduğu bu döneme girmiş olmak ölüm korkusunu veren, ölümü yaklaştıran bir şey değildir artık. Ölüm kaygısından beter, ölümü özleten bir şeydir çoğu zaman. Yapılacak işler henüz bir işe yarayabildiğimiz umudunu sürdürdüğümüz bir yorgunluk döneminde bir yerimizi kemirirken. Çoğumuz tasarladıklarını yapamadan, bitiremeden öleceğini, tasarlamaktan gene de vazgeçilemeyeceğini öğrenmiş olmalı. Başkalarına bakmış, bakarak bir şeyler öğrenmişse. Kimimizse dar vakti. Yinelemek gereksiz. Duygu uzaktan duyar mı? Yıllar önce kendisine yazacağım dediğim şeyi şu anda yazmaya çalışmakta olduğumu. Özgürlüğü sınırlayanlar arasında verdiğimiz sözler de var. Tasarladıklarımızda. Sınır yoksa özgürlüğün anlamı ne? Yaratan bile yaratmakla sınırsızlığı sınırlayamaz mı? Olabileceğin içinden olacak olanı çıkarmakla. Onun da sınırı yarattıkları ile onların hata sevapları ile çizilir. Hangi yaratan bundan öte başarı göstermeyi umabilir? Özgürlük zaten herhangi bir şey. Yaratıp, eyleyerek, sevip bağlayarak, yaşanacağı seçerek, yaşayabileceklerle sınır getirmek değil midir? Duygunun en iyi bildiklerinden biri de bu olsa gerek. Gövde ağırlığı olduğu için yeğniye ulaşmaya, ayağını yerden kesmeye çalışmalı. Çalışıyor, duygu çalıştırıyor. Duygu için her başlangıç dünyanın yaratılışıdır. Bir çocuk gözü, bir çocuk gönlüdür dünyayı yoğuracak, biçimleyecek olan. Gözü çocuk, gönlü çocuk bir kararlı el. Karşıdan da içeriden de her şeyi aynı anda denetleyebilen bir el. Eller önce kuştur. Henüz soğumamış bir dünyaya şöyle bir dokunup, (parantez) kanadının ucu, kuyruk teleklerinin ucuyla dokunup, uzaklaşan, ağıp yeniden alçalarak süzülen, sıcağa alışırken bir yandan da onu azaltacak havayı taşıyan kuşlar. Kona kalka. Dünya herkesin de baştan başlamalı. Kötülüğün, çirkinliğin, acının kolay kolay ortadan kalkamayacağını bilerek bildiğimiz için. Sevginin, sevinin her zaman bir şeyleri kurtaracağını umduğumuz için. Yepelek bir dokunun bile bir gün gelir bir çocuğun gönlünde yırtılamazlığıyla yer edeceğini düşünebildiğimiz için. Her yanıp kül oluşunda, oluyor çünkü çoğu zaman oluyor, külleri savurup gittiğinde bile bir tozadan yeniden doğabilen bir kuşun kona kalka. Ne yapacağını sezen bir elin her başlangıcın sınırsızlığını yeniden kurup, yeniden bir ilk deyişle ilk sınırını yaratması gerekecektir. Kanlıların, yüzsüzlerin, küçüklüğünün, zavallılığında boğulanların körlüklerini bile bile. Kona kalka kuşlar yeniden el olur. Aynalar karşısında, kıyıda, ortada, (parantez) uzun uzun aralıp bulunmuş, seçilmiş, ayıklanmış, denenmiş. Bir takım adımları, devinimleri, devinim çizgileri parçacıklarını sınayıp sindirdikten sonra sahneye çıkacak gereç, parantez, esnek, bükülgen gövdeler, örüntü içindeki yerini bulması gereken taşlarıdır. Katı kurallarıyla şuracıkta, şu anda yaratılmakta olan bir oyunun.